Ayrım 15. Beder Antonio kontrolünü tamamen yitirdiği zaman bir an işinin bitik olduğunu sanmıştı. Ama o ilk an geçtikten sonra ne kendisinin ne de locanın tehlikede olmadığını anlamıştı. Zira bölge kilisesinin bu yaşlı rahibi çabucak parlayıveren mizacına ve pek cesur olmamasına rağmen iyi yürekli bir insandı. Ayrıca harabelerdeki kardeşlik locasıyla geçici de olsa eski ilişkilerinden dolayı başının derde girmesinden de korkuyordu. Yolda karşılaştığı insanları inceleyip derin düşüncelere dalarak yaptığı uzun yürüyüşün sonunda Pablo Simón manen ve maddeten bitkin bir halde harabelere vardı. Bir süre sonra kararlaştırıldığı şekilde ziyaretini yinelediği zaman Peder Antonio onu çalışma odasında karşılamakla beraber yatak odası olarak kullandığı hücresine gidinceye kadar hiçbir şey söylememesini istedi. Muazzam binanın güney kanadında yer alan bu odanın içinde gösterişli olmamakla birlikte lüks ve konforlu bir atmosfer dikkati çekiyordu. Güneş ışınları ve serin dağ havası sağlam parmaklıklarla örülü yüksek dar pencerelerden içeri sızıyordu. Peder Antonio koltuğuna rahatça yerleştikten sonra bir başkasını da Pablo Simón'a işaret etti. Yüzünde yorgunluk ve acı bir tevekkül okunuyordu. Aradan dakikalar geçmesine rağmen Pablo Simón konuşmayı başlatamıyordu. Zira Peder Antonio bakışları karşıdaki sıra dağlarda kaybolmuş, derin düşüncelere dalmış bir halde oturuyordu. ''Kardeşim Antonio, bunu gereksiz yere uzatmayalım. Bana ne söylemek istiyorsunuz?'' ''Söyleyecek o kadar çok şey var ki. Ama neye yarar? Siz benim zevklerim veya korkularımdan yoksun, başka arzular ve değişik endişelerle farklı bir dünyada yaşıyorsunuz. İkimiz de biliyoruz ki müminlere öğretilen şey, Hazreti İsa'nın gerçek öğretilerinin değiştirilip düzeltildiği cansız bir metindir.'' Engizisyon'un etkinlikleri inanılmaz boyutlara ulaşmaktadır. Ama bu kadar çok kötülüğün düzeltilebileceğine inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Hiç değilse önümüzdeki 5 ya da 10 yüzyıl içinde mümkün değil. Öyle olmayacak. Farklı Hristiyan mezheplerinin barış içinde bir arada yaşayabileceklerini gösteren belirtiler var. Hatta 3 çeyrek yüzyıl içinde tüm dinler bunu yapmayı başaracaklar. Ama bugüne kadar sadece acı ve ölüm getiren dinler yeryüzünden silinecekler ve biz filozofların erişmeye çabaladıkları tek ve değişmez bilginin değişik biçimleri olarak ortaya çıkacak yeni dinler alacak onların yerini. Hayale kapılmayın, 100 yıl içinde Avrupa'da bir tek filozof kalmamış olacak. Eğer böyle bir şey olursa dogmalar ve bilimdeki cehalet o ülkelerin insanlarını mağaralarda oturmaya götürür, dinlere, felsefi kardeşliklere ve bilim okullarına sahip diğer milletler gelip onların topraklarını işgal ederek yeni uygarlıklar kurarlar. Ama bu derece kesin bir adımın gerekli olacağını sanmıyorum. Kötü niyetten ziyade doğuştan gelen zaaflarla yeryüzünde işlenen bir hatadan dolayı sonsuza dek cezalandırılmak gibi saçma töreler karşısında ya da suç örgütlerine karşı halklarımızın tepki gösterebileceklerini inkar etmek demek, onların içinde ne akıl ne de manevi ışık bulunmadığını ileri sürmek demektir. Aç gözlerini kardeşim, kalk ayağa ve yürü. Vay başımıza gelenler Pablo Simón, din şehitlerinin kutsal ateşi sizin yüreğinizi yiyip bitiriyor. Korku dumanı da benim ruhuma çöküyor. Ama siz de ben de hepimiz bu cehennem gibi olan makinenin altında ezilip gideceğiz. O öcüyle beni korkutmaya kalkışmayın. İçinde yaşadığımız Rönesans, insanlığın sırtındaki asalakları silkip atabilecek kadar güçlü. Modern bilim, geosantrik sistemin çocuksu dogmalarını yerle bir etmeyi başaracaktır. Tarih ve adalet, bugünkü dinsel simgelerin özgünlüğünü ve insanoğluna halen atfedilen 6000 yıldan fazla olmayan geçmişi ileri süren boş inançları silip süpürecektir. Bu garip lafları bir yana bırakın, içinde bulunduğumuz anı düşünün. 10.000 Engizisyon savcısı ülkeyi kasıp kavuruyor. Muhafızları da son derece iyi eğitilmiş. Gizli ajanlar her tarafta kaynıyor, genel evlerden tutun da papalığa kadar. Belki ben de onlardan biriyim, belki siz de ya da gizli kardeşliklerin önemli önderlerinden biri. Burası Tibet değil Pablo Simón. Böyle boyun eğmeye devam edersek cehenneme dönecek burası. Peder Antonio, herkes üstüne düşeni yerine getirse ve Hazreti İsa'nın öğrettiklerine devam ettirse, Kötülük ve cehalet sonsuza dek yok olur. Hangi öğrettikleri? Arami dilinde yazılmış olan az çok özgün kopyalar yok edildi. Şayet bir tanesi olsa bile kim bilir nerede gizlidir. Bize ulaştığı şekliyle yeni ahit yaklaşık 4. yüzyılda derlenmiş olan ve 1000 yıl içinde 20 kez değiştirilmiş bulunan Yunanca bir kopyasıdır. Hayır, hepsi yok edilmedi. Araştırmacıların Aziz Yuhanna'nın yazdığı İncil'de bile halka öğretilen yanlışlıkların kanıtlarına rastlamaları mümkün. Üstelik unutmayın ki bu İncil aslında ilk yüzyıllarda bir gnostik tarafından yazılmıştı ve içindeki diyaloglar batıni bilgilerle doldurulmuştu. Bizim tanıdığımız temel yasalar ona dayanır. Seninle sohbet etmek çok hoş, Pablo Simon, ama kasabada bulunman çok tehlikeli. Sekreterime yabancı ülkelere gideceğini söylerken şaka etmiyordum. Dominiken rahibinden söz ediyor olabilirsiniz ama beni gitmeye zorladığınız takdirde dönüşebileceğim doktor, işçi, asker ya da tacirden değil. Engizisyon. O konuya da bir son verelim. Beni hiç korkutmuyor. Birazcık iradeniz olsa sizi de endişelendirmezdi. Hipatya o alçakların ellerinde aklını kaçırdı. 11. kardeş de Peder Justino da öldürüldüler. Son 20 yıl içinde yüzlercesi daha yok olup gittiler. Hepsi de Engizisyon'un marifeti ve de korkakların yarı yarıya. Saygısızlık etmeyin, hiç değilse kır saçlarıma hürmet edin. Miletti Bilge Thales, kır saçların akıl değil yaş belirtisi olduğunu öğretmiştir. Size saygı duyuyorum ama dünyanın yarısını kaplayan korkaklık ve cehaletin farkına varmamam için bir neden değil bu. Eğer siz de o yarıdaysanız talihinize küsün. Ayrıca ben fiziksel yaşlılık, siyasal mevki veya hısımlık karşısında eğilmem. Sadece bilgelik önünde eğilirim. Bir de yukarı çıkabilmek için benim yardımıma ihtiyacı olan güçsüz birini itmek için eğilirim. Zengin bir adamdan, güçlü ya da tehlikeli bir kimseden aferin almak için asla yapmam bunu. Bu tavrınız hiç hoşuma gitmedi. Beni kınamaya hakkınız yok. Evet, ben bir korkağım. Ama böyle bir zamanda yiğitlik göstermek aptallıktır. Pablo Simon, arkası pencereye dönük olarak durup, korku dolu gözlerle kendisine bakan yaşlı rahibe doğru yürüdü. Yüzü huzur dolu bir maske görünümündeydi ve gözleri, bakışlarındaki o korkunç çekiciliği kaybetmeden daha da yumuşak ve tatlı bir hal almıştı. Beni iyi dinleyin Peder Antonio. 321. kardeş ya da kendinize ne ad verirsiniz? Bu kasabada pek çok bahtsız insan Engizisyon'un yeraltı zindanlarında çürümekte. Sizin göreviniz onlara elinizden geldiğince yardım etmek ve daha fazla haksız tutuklamaları önlemektir. Arzu ederseniz tek başınıza çalışın. İstemezseniz ben size locanın işbirliği ve himayesini sunuyorum. Üzgünüm ama bir adım dahi atacak değilim. Parmağımı kımıldatacak olsaydım onlara giderdim. Longinus yaşlandı ama varislerinin gözleri ve burunları keskin, hatta daha da güçlüler. Hayır, ben bugünlerimi dar bir yolda, Peder Mateos gibi bıçaklanmış olarak sona erdirmek istemiyorum. Bırakın da huzur içinde yatağımda öleyim. Köpek gibi yollarda değil. Rahip, korku ve heyecandan bitkin bir halde koltuğuna yığılmıştı. Dudaklarına götürdüğü bir içki sürahisinden 3 büyük yudum aldıktan sonra, bitkinliğin zirvesinde zorlukla kımıldayarak ağır meşe kapıyı işaret edip şöyle dedi. Gidin, bu evi de, bu kasabayı da, bu ülkeyi de terk edin. Ve şunu bilin ki Pablo Simon, sizi savunmak için hiçbir şey yapacak değilim. Er veya geç sizi tanıyacaklardır. Evet, siz sokaklarda öleceksiniz ama benimle birlikte değil. Mateus'u da uyarmıştım ama beni dinlemedi. Daha açık bir şekilde uyaramazdım onu çünkü korkuyordum. Korku nedir bilir misin? Sen ne bilirsin ki? Göğsünden çıkan boğuk bir hıçkırıkla sarsılan rahip elleriyle yüzünü örttü. Pablo Simon ona yaklaşıp şefkatle kolunu okşadıktan sonra şu sözlerle veda etti. Kendinizi harap etmeyin. Elinizden ne geliyorsa onu yapın. Gelmiyorsa hiçbir şey yapmayın. Her ne olursa olsun bu cehalet yok edilecek. Sizin yardımınız olsa da olmasa da. Bahtınız açık olsun kardeşim. Hiçbir şey yapmayacağım, hiçbir şey. Masif kapının rahiple aralarındaki korku ve acı bağını bir anda koparmasıyla Pablo Simón sessizce basamakları indi. Dışarıya çıktığında koca koca kurşuni bulutların arasından batmakta olan güneş, yorgunluk ve acıdan gerilmiş solgun yüzüne renk vermişti. Günler denizdeki dalgaların değişen tek düzeli içinde geçip gidiyordu. Loca'nın önde gelen liderleriyle birlikte çalışan Pablo Simón, onu canlandırmaya, özellikle de 11. kardeşin ölümünden beri ihmal edilmiş olan sosyal ve eğitimsel rolünü geliştirmeye gayret ediyordu. El ele tutuşan aylar dans edip geçerek yılları arkada bırakıyordu. Kocası Giordano Bruno'nun haberleri ve mektupları ara sıra Pablo Simón'a ulaşıyordu. Napoli krallığında 1548 yılında doğan Giordano Bruno, 42 yıl sonra Avrupa'nın en olağanüstü bilgini olarak kabul ediliyordu. Dünya vatandaşı olarak gittiği tüm ülkelerde bilgi ve dinsel seçmeciliğini her tarafa yayıyordu. Paris, Londra, Wittenberg ve Prag üniversitelerinde ona kürsü verdikleri gibi şeref bayilerine de gark etmişlerdi. Neden İlke ve Beraberlik ile Sonsuzluk adlı eserleri, kilisenin ve zamanın profesörlerinin saldırılarına uğramakla birlikte Platon'un düşüncesini, Pythagoras ve Ammonius Saccas'ın bilimlerini ve evrensel gizemler dinini canlandırıyordu. Kapalı localar, laik kütüphaneler, bilim merkezleri ve rasathaneler, güneşin ve yağmurun öpücüklerine mazhar olarak yeşeren tarlalar gibi gelişiyorlardı. Eski İskenderiye okulu, 1000 yıllık bir suskunluktan sonra en çalışkan müritlerinin gayretleriyle devam edip gidiyordu. Engizisyon tarafından yakalanıp, halkın önünde kendi kendisini yalanlamak zorunda bırakılan Büyük Galile, Giordano'nun şahsında amansız bir savunucu bulmuştu. Kopernik'in jeosantrik teorisine karşı heliosantrik sistemi savunan pek çok risalesi, tüm çevrelerde büyük yankılar uyandırmış, açıkça ona karşı görünenler, gizli gizli okudukları eserlerinden büyük haz duymuşlardı. Nihayet 1592'de eskisinden daha da yakın takibata uğrayan Giordano Bruno, yıldızların insanlara teselli olsun diye Tanrı tarafından oralara yerleştirilmiş küçük lambalar olmayıp, bizimkine benzer sistemlerin merkezi olduklarını her zamankinden daha fazla ısrarla söylemeye başladı. Üstelik evrendeki tüm dünyaların meskun olabileceklerini ve güneş sisteminin bazı gezegenleri üzerinde insana benzer ve aynı zekaya sahip yaratıkların var olduklarını da ileri sürüyordu. O zamana kadar yandaşlarından birçoğunun esrarengiz bir şekilde öldürülmüş olmalarına rağmen, soylulardan ve aydınlardan bazıları tarafından kuvvetle desteklenen Giordano, Engizisyon'un birkaç saat önceden haber aldığı pusularından kurtulmayı başarmıştı. Ama fikirlerinin yeni boyutları hoşgörü sınırlarını aşınca Engizisyon, bu büyük bilgine kürsü verebilecek üniversitelerin bulunduğu krallıkları tehdit etmeye başladı. Okuma yazmaları olmayan kara cahil sosyal sınıflar, iblisle anlaşma imzalamış bir büyücüyle karşı karşıya olduklarından emindiler. Bu tür belgelerin kopyaları köy kiliselerinin minberlerinden müminlere gösteriliyordu. Ve nihayet Ventikontu, Giordano'nun şehirden şehire dolaşmakta olduğu yollar üzerine devriyeler çıkarmak zorunda bırakılmıştı. Giordano'nun dünyanın yuvarlaklığı ve heliosantrik sistem üzerinde yaptığı araştırmalar, karşıt dogmaları rahatsız etmekle birlikte en yeni kartografik ve astronomik araştırmaların yöneldikleri önlenemez aşamayı hızlandırmaktan da geri kalmıyordu. 100 yıl önce dünyanın düz olduğunu ileri sürenlerin bu görüşlerini destekleyecek birçok safsata icat ediliyordu. Bunun açıklanamayacak dinsel amaçlara uygun olduğu, bilimin ise şeytanın kızı olup Tanrı'ya karşı geldiği söyleniyordu. Fakat başka dünyaların da meşgul olduğu teorisi, İsa'nın Tanrı'nın yegane oğlu, kilisenin de onun tek temsilcisi olduğu şeklindeki merkezi dogma için çok tehlikeliydi. Zira eğer dünya milyonlarca başka gezegenin arasında minicik bir kozmik tanecik ise ve Tanrı tarafından aynen taklit edilmiş olan diğerleri gibi meskunsa, Tanrı'nın sadece bu bir tek yerde cisimlenmiş olduğu ve insanın da ölümsüz ruha sahip yegane akıllı varlık olduğu nasıl ileri sürülebilirdi ki? Ayrıca eğer Tanrı diğer dünyalarda da var idiyse başka kiliseler de mi var demekti? Üstelik eğer Tanrı değişik devirlerde, evrenin değişik noktalarında cisimlendiyse, geçmişte de dünyanın değişik yerlerinde aynı şeyi yapmış olmasına ya da gelecekte yapmasına kim engel olabilirdi ki? Bu gerçekten bardağı taşıran son damla olmuştu. Giordano'yu dinledikten sonra bazı filozoflar mevcut bilimlerle kıyaslayabilmek için gizli ve Platoncu risaleleri aramaya koyuldular. 1592 yılında Giordano Bruno, Venedik Krallığı'nın bir davetini kabul etmek suretiyle özgürlük yolundaki son adımını da atmış oldu. Garip duygular içinde çırpınan ve Giordano'nun müritlerinden aldığı telepatik mesajlarla aklı karışmış olan Pablo Simon'u kaç gecedir uyku tutmazken, güneş doğmadan kısa bir süre önce Ventikontu'nun gelmiş olduğu haber verildi kendisine. Giordano'nun müridi ve yoldaşı uzun siyah bir pelerine sarılmış, belinde de bir kılıç taşıyordu. Kendisini büyük bir sabırsızlıkla beklediğini gören Pablo Simon, yüzünün çok solgun, gözlerinin altında da koyu gölgeler olduğunu fark etmişti. "Kardeşim, doğru olmadığını söyleyin, üstadı yakaladılar değil mi?" "Evet, Venedik'in deniz dibi zindanlarına attılar onu." "Halbuki kaç kez Engizisyon'dan kaçabilmiştiniz, bu kez nasıl oldu da yakalayabildiler?" "Milano'dan kaçıyorduk, Venedik krallığına sığınabileceğimizi sanmıştık. Giordano orada bazı soylulara ve profesörlere özel olarak bir dizi konferans vermeyi kabul etmişti. Ama soylulardan biri onu ele verdi. Üstadın yakalandığımız takdirde yapmamı istediği şekilde kendimi pencereden suya atarak kıl payı kurtulmayı başardım. İşin kötüsü başka müritler de yakalandılar. Onlar da mahkemeye çıkarılacaklar." "Peki Venedik'teki kardeşlikler ne yapıyorlar?" "Onu serbest bıraktırmaktan başka her şeyi. Bu mümkün değil. Hiçbir mahpus bu kadar iyi korunmamıştır. Ne yapmamız gerektiğini düşünüyorsunuz?" "Ele verilmeden günler önce üstad, herhangi bir şey olduğu takdirde size gelmemi istemişti. İşte buradayım. Engizisyon ajanları Giordano'nun kütüphanelerdeki tüm kitaplarını yakıyorlar. Ama localar bir kısmını kurtardılar." Sonra şöyle ilave etti: "Ne zaman yola çıkabiliriz?" "Hemen bugün." Pablo Simon derin düşüncelere dalmış, geçmişten görüntüler zihninin aynasına yansımıştı. Engizisyon'un gücü ve gaddarlığıyla ilgili üzücü örnekler hiçbir umut beslemesine izin vermeyecek kadar çoktu. Peder Justino korkunç işkencelerle diri diri yakılmıştı. Hipatia acıdan aklını oynatmıştı ve barbarca muamele gören hasta vücudunun uzak bir zindanın dibinde hala yaşayıp yaşamadığını da bilmiyordu. Kardeşi ve hocası haince sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü. Dikkati birdenbire yeniden dış dünyaya çevrilmiş, Ventikontu'nun titreyen vücudundaki bitkinliği fark etmişti. Özür dileyerek onu bir şeyler yiyip dinlenebileceği bir hücreye götürdü. Ondan sonraki 12 saat içinde birçok işini yoluna koyup locadaki otoritelerle vedalaştı. Karanlıklar yıldızlı gökyüzünü henüz kaplamış, ateş böcekleri de kırlara daha yeni yayılmışlardı ki pelerinlere sarınıp güçlü atlara binmiş olan iki adam ana yola çıktılar. Etrafına bakınan Pablo Simon, rüzgarın saçlarının arasından akıp gitmesiyle ne kadar hızlı uzaklaştıklarını algılayabiliyordu. Ruhun üzerinden kayıp giden acılar da belki böyledirler diye düşündü. Onun ne kadar hızlı geliştiğinin habercisidirler. Yol arkadaşı da sanki onun bu düşüncesini okumuş gibi sevecen bir hareketle elini salladıktan sonra zaten çılgınca koşmakta olan atını mahmuzladı. Bölüm 9. Beyaz Şehir. Quo cadro morto a terra, ben m'accargo, ma qual vita pareggia el morir mio. Li eroici furori, Giordano Bruno. Giordano Bruno'nun Kahramansal Coşkunluklar, Heroic Frenzies adlı eserinden bir alıntı. Dünya üzerinde öleceğim. Bunun çok iyi farkındayım. Ancak hangi yaşam bu ölümle karşılaştırılabilir? Giordano Bruno, Mayıs'ın 22. günü tutuklanmıştı. Bundan 1,5 ay sonra Pablo Simon'la Ventikontu Avrupa krallıkları arasında dolaşıp duruyorlardı. Birkaç kilometrede bir at değiştiriyorlar, kah altın dolu keseleri, kah gizemlere girmiş olmaları sayesinde şehirlerin kapıları onlara açılıyor, kutsal örgüt uşaklarının bitmez tükenmez takiplerini defalarca atlatmayı başarıyorlardı. Yolculuk esnasında Pablo Simon, üstadıyla ilgili son haberleri de öğrenmişti. Wittenberg ve Prag'da De Specierum Scriptio e de Lampada Combinatorio adındaki kısa risalesiyle De Monade Numero et Figura De Imaginum Signorum et Idearum Compositione ve De Triplici Numero et Mesura adlı eserlerini yazmıştı. Kardeşliklerin değişik üyelerinin doğruladıklarına göre yayıncı Giotti, daha sonra Giordano'yu Venedik'teki sarayında ele veren soylu Giovanni Maregino'nun davetini kabul etmeye ikna etmişti onu. Daha önce gizlice Zürih ve Milano localarına da ziyaretlerde bulunmuştu. Bu baş döndürücü yolculuğu büsbütün hızlandıran yeni bir etken, hiç umulmadık bir şekilde çıkmıştı ortaya. Birkaç gün önce Haziran'ın ikisinde Giordano, Venedik Engizisyon Mahkemesi tarafından ikinci kez sorguya çekilmişti. İlk sorgusu daha önce Mayıs'ın 26'sında yapılmış ve deniz seviyesinin altındaki korkunç Piombi zindanına hapsedilmişti. Karşılaştığı bütün hakaret ve eziyetlere rağmen ateşin filozofu kitaplarının ve konferanslarının anlamını cellatlarına sükunetle açıklama nezaketini gösteriyor, yazılarının hiçbir yerinde ne Hristiyan dinine ne de onun mezheplerine saldırmadığına, sadece onun yanılgılarına, bilgisizliğine ve kana susamış yöntemlerine değindiğine dikkat çekiyordu. Bilimsel araştırmalarını doğrulamaya devam ederek, istisnasız tüm dinlerin kutsal kitaplarına bakıldığında, her birinin kendine özgü dogma ve fanatizmleri bir yana bırakılacak olursa, sonsuz bir bilgeliğin, bu ölü yazılardan çok öte bir bilgeliğin izlerinin apaçık görülebileceğini ısrarla söylüyordu. Ama bütün bu çabaları boşunaydı. Aynı yılın Temmuz ayının 13'ünde tekrar sorguya çekildi ve meskun dünyaların çokluğu teorisinin gerçek Hristiyanlık için hiçbir zararı olmadığını, zira Hazreti İsa'nın da Mısır ve İran tapınaklarında eğitim görmüş bir müntesip olduğunu, hatta Budist ve Brahman bilginleriyle muhtemelen ilişki kurmuş olabileceğini, bu yüzden de dünyanın yuvarlaklığından, heliosantrik sistemden ve uzayı kaplayan binlerce benzer sistemin gerçeğinden haberdar olduğunun açıkça görülebileceğini bir kez daha savundu. Araştırma ve mantığa dayanan bütün bu kanıtları, her gün çektiği mahrumiyet ve cezalara itiraz etmeden nezaketle açıklaması, katı yürekli yargıçların üzerinde en ufak bir etki yapmadığı gibi, filozofun perişan halini ve vücudunu kaplayan yaraları görünce bile yürekleri sızlamıyordu. Aksine Giordano'nun sapkın düşünceleri hakkında Roma'ya sundukları bir raporda, şeytanla yaptığı anlaşmayı itiraf ettirmek ve kötülük prensiyle imzalamış olduğu belgeleri nereye sakladığını bulabilmek için işkenceyle ölüme mahkum edilmesini önermişlerdi. Aradan günler geçmiş, İsviçre Alplerinde küçük bir köyde bir hafta saklandıktan sonra yollarına devam eden yolcular Venedik Krallığı'na varmışlardı. Bölgedeki seçkin sanatkar ve düşünürleri bir araya getiren gizli kardeşliklerle hemen ilişki kurarak Ventikontu'nun eski bir dostu olan Floransalı bir markinin sarayına sığındılar. Kont'la Pablo Simon temellerinde korkunç Piombi zindanlarının bulunduğu Doçlar Sarayı'na yakın bir yerde büyük kanal üzerinde bir odada kalıyorlardı. Orada karanlık bir yeraltı hücresinde yatan bilgin, kendinden önce Pitagoras ve İsa kadar büyük üstadların da başlarına geldiği şekilde cehaletin pençeleri arasında aynı eziyetleri çekiyordu. Bütün gece ışıkları yanık kalan iki müntesip, Giordano'nun eserlerinin en yeni kopyalarını büyük bir merakla karıştırıyorlardı. Bir kucak dolusu el yazmasını getirip, Venti'nin çalışmakta olduğu masanın üzerine koyan Pablo Simon, ''Bakın kardeşim'' dedi. Tıpkı karlarla kaplı dünyanın bağrında uyuyan tohumlar gibi yaşamakta olduğumuz entelektüel buz devri içinde de aklın en bereketli tohumları uykuya yatmış durumdalar. Ama ilkbaharın başlamasıyla bu tohumlar yeni bir yaşam temposu kazanacaklar ve sonsuza dek buzlara meydan okuyacak olan yapraklarının fışkırmasıyla şanlı vaatler dolu meyveleri gelişip büyüyecek. Çok doğru. Üstadın en son yazıları zamanının çok ötesinde. Hatta belki 10 yüzyıl sonra bile insanlar onun eserlerinin gerçek derinliğine inemeyecekler. Varlıkların bireşimli bir evrim içinde devamlı olarak bütünleşmeleriyle ilgili yasalar, Platon'u mezarından çıkarıp onun sözlerini yeryüzüne saçıyor sanki. Bütün bunlardan habersiz olarak insanları baskıyla boyun eğdirip onların gelişimine yön vermeye cüret edenler tir tir titremeli onun karşısında. Kendilerini üstatlık düzeyinde sanan müritlerin bay haline. Kardeşim, kaderin, ihtiraslı kimselerin yarattıkları bu düzensizliği dengeleyeceğine ben de inanıyorum. Ama üstadın şimdiki durumu endişelendiriyor beni. Engizisyon işkencelerine neler yapabileceğini biliyorum. Anılarına dalan Pablo Simon, kurşun çerçeveli minik camlardan oluşan pencerelere doğru yürüdü. 10 metre aşağıdaki suların ışıltısına bakarak bir kez daha kendi kendisine ve sadece büyük ruhların içlerinde barındırabilecekleri o korkunç acıya dönmüştü. Tüm insanlık için duyduğu o sonsuz ve evrensel acı. Venti'nin sesi kulağına şöyle fısıldadı. Her şey hayaldir, sadece Tanrı gerçektir. Müridin gözleri yavaş yavaş daldığı noktadan ayrılıp yüz hatları yumuşadı. Dönüp ona yanıt verirken tatlı tatlı gülümsüyordu. Teşekkürler. Unutmamamız gereken tek şeyi bazen unutuyoruz. Ben de doğuda bulundum. Bize başka ne kalıyor ki? Burada her şey harabe halinde. Düşüncelerden tutun da. Asıl harabe halinde olan benim yüreğim. Yarın onu görecek miyiz? Sanatkârhane yapılmış altın bir saat parıldadı Vent'in elinde. Yarın oldu bile diye yanıt verdi. 3 saate kalmaz horozlar öter. Yani abraksasa adak zamanı. Her ikisi de sustular. Şafak onları çeşit çeşit kağıt rulolar üzerinde ve türlü endişeler altında ezilmiş bir halde buldu. 15. ayrımın sonu, sayfa 199.